Nasılsınız? İyi misiniz? Sizi görmek çok iyi. Biraz heyecanlıyım. Peter sonraki vaaz verdiği zaman, Peter hem dans ederek hem de vaaz vermeli. Değil mi? Birlikte bir araya olsun. Tamam. Bu hafta bu vaazı hazırlarken elçilerin işleri ile ilgili vaaz serimize devam etmeyi planladım. Ama dua ederek ve düşünerek bugün farklı bir konu hakkında konuşacağım. Sizde bir kutsal kitap varsa bunu açın. Elçi Pavlos'un Filipililere olan mektubundan vaaz vereceğim. Eğer sizde bir kutsal kitap yoksa merak etme. Ayetleri ekrana koyacağız. Aslında son zamanlarda insanların özellikleri hakkında düşünüyordu. Bizim aklımız var. Değil mi? Bu yüzden mantıklı bir şekilde düşünebiliriz. Bir duruma bakarken dikkatli de düşünerek bilgelikle iyi bir karşılık verebiliriz. Tanrı bize akıl verdi ve onun yüceliği için aklımıza kullanabiliriz. Elçi Pavlos şöyle yazdı. Düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. İsa'nın ardınca gittiğimiz zaman düşüncelerimiz değişmeye başlıyor. Yani Tanrı açısından düşünmeye başlıyoruz. İkinci olarak, aklımız var. İkinci olarak bizim duygularımız var. Duygularımız çok güçlüdür. Duygularımızı hem bedenimizi hem de ruhumuzu etkiler. Öfke, sevinç, üzüntü, kaygı birdenbire ortaya çıkabilir. Bu duygular çok güçlü olduğu için bazen bu duyguların kontrolünün altında oluyoruz. Yapacak bir şey yok diyebiliriz. Sanki duygularımız tarafından şakalanıyoruz. Duygularımız içimizde bir fırtına koparabilir. Duygularımız ortaya çıktığı zaman ne yapmalıyız? Bugün bir duygu üzerinde durmamızı istiyorum. Kaygı, endişe. Kaygı nedir? Kaygı şu. Gelecek olayların kötü olmasını beklemek ve çıldırmaya başlamak. İki kişilik grup ile bunu tartışın sonra cevapları bana vereceksin. Tamam. Aslında bir soru ekranda. Hayatımız neden stresli olabilir? Evet, şimdi iki kişilik grup olarak bunu tartışın. Bana cevapları biraz sonra verebilirsiniz. Tamam, şimdi toplanıyoruz. Özgür cevaplarımızı yazacak. Tamam, neden stresli bir hayat var sizin için, sizce? Tamam, minibüsler, otobüs, vapurlar, İstanbul'un trafiği. Evet, bir gün bir yolculuk 30 dakika olabilir. Sonraki gün bir buçuk saat. Süre. Gürültü. Evet. İstanbul gürültülü bir şehir. Değil mi? İşsizlik. Evet. Borç. Tamam, borç. Parasal sorunlar var. Başka? Tamam. Gülbe. Pardon? Özgür çok stres tecrübe ediyor. Bencillik. Tamam. Tamam. İnsanlar kavgalaşıyorlar bazen. Bunu gördüğümüz zaman biraz rahatsız oluyoruz. Başka? Birkaç kişi aslında telefona bakıyorlar. Bazen aslında teknoloji biraz stresli. Çünkü teknoloji sürekli dikkatimizi dağıtıyor. Trafik, bunu dedik. Tamam. Evet, çok binalar var. Az park var. Tamam, başka? Tamam. Yalnızlık. Evet, ilişkiler bozulabilir. Tamam, evet, o çok zor. Tamam, boşanmış var. Tamam. Başka bir şey aslında. Biz 24 saat ayaktayız. 150 yıl önce güneş batınca insanlar yatıyorlardı. Şimdi güneş batınca ne oluyor? Devam ediyoruz, evet. Işık açıyoruz, devam ediyoruz. Tamam, bu yüzden İstanbul'da yaşamak bazen zor, bazen biraz stresli. Değil mi? Daha fazla şey, daha sıvı ama devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Ve aslında son günlerde kaygılarla savaşıyordum. Aniden kaygılarım ortaya çıktığı zaman Hristiyan olarak nasıl karşılık vermeliyim? Lütfen bilin ki ben nasıl bu duyguya iyi bir şekilde tepki vermem gerektiğini öğreniyorum. Bugün bir kardeş olarak başka kardeşlerimizle öğrendiğim birkaç şeyle paylaşmak istiyorum. Bilin ki hepimizin zayıflıkları var. Ben dahil. Sizinle öğrendiklerimi paylaşınca Tanrı'nın sizi teşvik edip donatmasını bekliyorum. Size ünlü bir ayet okumak istiyorum. İsa şöyle dedi. Yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Ve bu ayet çok teşvik edici. Değil mi? Ama nasıl bunu uygulayabiliriz? İsa bize bir emre verdi. Kaygılanmayın dedi. Kaygılandığımız zaman kendimize ben kaygılanmıyorum demek yetmiyor. Kendimize dürüst olalım. Mesela bir hasta kişi için edebilirim. Ve sonra bu kişi bana iyileştim çünkü sen benim için dua ettin. Ama sonra benden çıktığı zaman bu şekilde yürüyor. Gerçekten eğer onun acısı kalırsa onun cevabı saçmalı. Aynı bir şekilde kaygılandığım zaman eğer kaygılanmıyorum dersem o saçmalık. Çünkü aslında kendimize dürüst. İsa kaygılanmayın dedi. Bu yüzden kaygılandığımız zaman ne yapalım? Elçi Pavlo sayesinde birkaç ders çıkarabiliriz. Bu ayetleri okumadan önce Pavlos'un o zaman da evde göz hapsinde kaldığını bilmek önemli. Pavlos stresli bir durumda yaşıyor. Onun imanı olduğu için çok baskı altında yaşıyordu. Ve gelecekte bu durum daha zor olabilirdi. Pavlos güvende yaşayan bir kişi olarak bunu yazmadı. Onun durumu zordu. Tersine kaygılandırıcı bir durumda yaşıyordu. Bu yüzden Pavlos'un deneyiminden öğrenebilir. Filipliler 4. bölüm 4. ayetten okuyacağım. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum. Sevinin. Oysalığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'in gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esinliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Önemli bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Pavlos sevinin, kaygılanmayın, şükranla dua edin dediği zaman emrelerinin hepsi çok. Yani Hristiyan topluluk olarak, Hristiyan topluluğu olarak hayatımıza bunu uygulamamız gerekiyor. Birbirimize teşvik etmemiz gerekiyor. Pavlos'a göre kaygılandığımız zaman ne yapmalıyız? Ayetten ayete bakarak 5 ders çıkaracağız. Göreceğiz ki iyi düşünceler, duygularımız ve Tanrı'nın varlığı bir araya geldiği zaman bir değişiklik oluyor. So, ilk önce, ilk nokta şu. Rab de sevelim. Tamam, hep birlikte. Rab de sevelim. Bir daha. Rab de sevelim. Bu imanlı kardeşler zorluklarda yaşadıkları halde Pavlus onlara Rab de her zaman sevinin dedi. Pavlus bunu vurgulamak için iki kez bunu dedi. İsa'nın öğrencileri zor durumda yaşarken Rab de sevinmeli. Bu sevinç onların durumuna bağlı değil. Bu sevinç Tanrı'dan. Tanrı'da seviniyoruz. Karanlık durumdayken Tanrı'ya şükretmeye başlayabiliriz. Başlandığım, cehennemden kurtuldum. Tanrı'nın çocuğu olduğum için şükrediyorum diyebilirim. Ve deneyimim şu, gözlerimi durumlarımdan Tanrı'ya kaldırmaya başladığım zaman yüreğim sevinçle dolmaya başladı. So, Rab de sevelim. Rab de sevelim. İkinci olarak, ikinci nokta, yumuşak huylu olalım. Tamam? Tekrar birlikte, çünkü öğreneceğiz. Yumuşak huylu olalım. Pavlos şöyle yazdı. Rab de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Oysalığınız bütün insanlarca bilinsin. Zor durumdayken insanlara incitmek, sert konuşmak ve öfkelenmek çok kolay. Değil mi? Pavlos bunu biliyordu. Bu yüzden tam ters bir buyruk verdi. Yani öfkelenmek yerine yumuşak huylu olmaya seçmeli. Zor durumdayken İsa'nın ardından gitmeye devam ediyoruz. Hristiyan olarak onu takip ediyoruz. Bu yüzden zor durumdayken hala onu takip ediyoruz. So, yumuşak huylu olalım. Üçüncü olarak Pavlos ne dedi? Tanrı'nın gelişinin yakın olduğunu bilelim. Kaygılandığımızda Tanrı'nın bize yakın olduğunu kendimize hatırlatmak çok önemli. Tanrı'nın gelişi yakındır diyen ifadede herhalde iki anlam var. İlk olarak şu. İsa bir gün tekrar gelecek. Bildiğiniz gibi İsa gelince acılarımızı, gözyaşlarımızı silecek. Ve bütün yaratılışı yenileyecek. Umudumuz bu. Umutsuzdayken bunu duymamız gerekir. Bu zor zamanlarda geçici olarak yaşıyor. İsa gelecek ve her şey yenileyecek. İkinci anlam şu. Tanrı bugün bize yakındır. Tanrı'nın bize yakın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve o da şöyle dedi. Seni asla. Dünyayı ve galaksiyi yaratan Tanrı bize yakaraka bir var. Bu yüzden kaygılanmamız gerekmiyor. Dördüncü olarak Pavlos ne diyor? Kaygılanmamaya seçelim. Kaygılanmamaya seçelim. Pavlos İsa gibi şöyle dedi kaygılanmaya. Tanrı bize yakın olacağı için kaygılamamıza gerek yok. Bunu ciddiye almalıyız. Bu sadece bir tavsiye, bir öneri değil. Bir bu kaygılanmayın dedi. Bazen kaygılarımı kabul ediyorum. Gelecek bir olaya düşünerek kaygılanmaya başlıyorum ve bu kaygıları kabul edip bu kaygılarla yaşıyorum. Bu kaygılar alıştım. Gelecek olay hakkında düşündüğüm zaman bu kaygılar doğal görünüyor. Otomatik olarak
kaygalan maya başlıyor. Ama İsa, Pavlus ve Petrus'a göre kaygılarla yaşamak zorunda olmadığımızı öğretiyor. Endişeyi kabul etmemeliyiz. Endişe ve kaygı doymamamız için İsa seni kurtardı mı? Hayır. Kesinlikle hayır. Eğer bir gün tek bir şey öğrenirseniz şunu bilin. Tanrı kaygısız ve endişesiz yaşamamızı istiyor. Eğer sana kaygılanma dersem, seni teşvik ettiğini düşünüyorum. İsa ve Pavlus ise kaygılanmaya dediği zaman, o bize bir buyruk veriyor, bir fark var. Tanrı'nın isteği şu, kaygılanmamız. Yani kaygı, günah. Kaygı bir günah çünkü kaygı Tanrı'ya güvenmediğimizi gösteriyor. Ama nasıl kaygılara karşı koyabiliriz? Kaygı çok doğal bir şey. Geleceğe baktığım zaman kaygı otomatik olarak çıkabilir. Buna rağmen Pavlus bize kaygılanmayın dedi. İster büyük bir şey, ister küçük bir şey, kaygılanmamaya seçmeliyim. Nasıl bunu yapabilirim? Aslında bu konu hakkında yüzlerce kitaplar yazılmıştır. Değil mi? İlaç içebiliriz, egzersiz yapabiliriz, terapiye gidebiliriz. Çok şey var. Bilim adamları, psikologlar, kaygılı kişiye yardım etmek için yıllarca araştırıyor. Bazen bu stratejiyi kullanıyorum. Bir şey hakkında kaygılanmaya başlıyorum. Ve benim tepkim şu, bu kaygıyı unutmaya çalışıyorum. Evet, sanki bir deve kuşu gibi tepki veriyorum. Kaygılanmaya başlayınca kafama kumde saklıyorum ve umarım bu kötü bir kaygı unutacağım diye düşünüyorum. Ne oluyor? Bu çalışıyor mu? Hayır. Gerçekten saçmalık ama aslında otomatik olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Ama o çalışmıyor. Çılgın ve yaramaz. Düşüncelerim ne zaman gezmeye başlasam bu kaygı kafama takıyor. Bu kaygının yine çöktüğünü hissediyorum. Ve bu kaygıyı durduramam. Bu tepki iyi değil. Ama ben dikkatli olmadıkça otomatik olarak bu şekilde karşılık veriyor. Acaba sizce otomatik olarak nasıl kaygılarınıza karşı koyacaksınız? Peki, Elçi Pavlus bize ne diyor? Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Pavlus'un stratejisi şu. Tanrı'ya dua edin. Tekrar yüksek sesle. Tanrı'ya dua edin. Kaygılı olunca Pavlus'un çözümü dua et. Pavlus dua etmekle kaygılarla mücadele etti. Dua ederek iman ile duruyoruz. Dua ettiğimiz zaman hayatımızı Tanrı'ya emanet ediyoruz. Dua gözlerimizi Tanrı'ya bütün sıkıntılarımızı Rab'e getiriyoruz. Bunu yaparak Tanrı'ya sinirlendirmiyor. O bu ayet aracılığıyla bize bu buyruk veriyor. Bu buyruk veriyor. Şu duanın bize faydası var. İmdat, bana yardımcı ol diye dua edebiliriz. Üstelik, iste büyük, iste küçük. Her konuda dileklerimizi Tanrı'ya bildirmek. Tanrı'nın gücü tükenmez. Bu yüzden bütün kaygılarımızı ve dileklerimizi onu getirmeli. Bana yardım et diye dua ederken biz de Tanrı'ya şükretmeliyiz. Dualarımızda hem Tanrı'ya yalvarıyoruz hem de ona şükrediyoruz. Benim deneyimimin şu. Tanrı'ya kaygılarımızı emanet etmek için zamanla. 400 yıl önce İngiltere'de bir Hristiyan topluluğu var ve şu ifadeyi kullanıyorlardı. Dua edene kadar dua et. Dua edene kadar dua et. Yani dua etmeye başladığım zaman her şey biraz resmi olabilir. Ama dua etmeye devam ederken Tanrı'nın kutsal ruh aracılığıyla Tanrı bize yaklaşıyor ve yürekten kaygılarım ve dileklerim ile ilgili dua etmeye başlıyor. Benim için zaman lazım. Kaygılandığım zaman dua etmek ve kaygılarımı Tanrı'ya vermek için zaman gerekli. Sık sık nasıl bunu yapıyorum? Sık sık yürüyüş yaparak Tanrı'ya beni kaygılandıran şeyleri tek tek sunuyorum. Tanrı'ya bu durum hakkında kaygılanıyorum. Ve bu kaygı sana ait. Ve sana veriyorum. Sana güveniyorum diye dua etmeye başlıyorum. Ve Pavlus bize öğretiyor ki bunu yaparak harika bir şey oluyor. 7. ayette yazıldığı gibi. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi uyuyacaktır. Tanrı'nın akıl almaz selametini tecrübe. Tanrı'nın esenliği üzerimize gelir. Durumlarımıza bağlı olmayan bir esinlik hamdolsun. Tersine kavrayışımıza aşan bir esinlik. Bu esinlik hem yüreğimizi hem de düşüncelerimizi kırıyor. Bir fırtına kopsa bile güvende olduğumuz bu esinlik hem duygularımıza ve hem de aklımıza etkiler. Ve tasarlarımız yenilmişti çünkü esinliğin kralı olan Tanrımız kendi esinliğini bize getirdi. Ama öyle görünüyor ki bu esinliği almak için birkaç buyruk yerine getirmemiz gerekiyor. Bu buyruklara bana zor geliyor. Bu ayetlere göre Rabbi 7 Meliyim yumuşak huylu olmalıyım, kaygılanmamalıyım, dua etmemeliyim. Dua etmemeliyim. Ama bazen kendime baktığım zaman yüreğimde biliyorum ki eğer disiplin olarak ve çabalayarak Tanrı'nın esinliğini bulabilirsem bunu yapamam. Ama Tanrı da bunu biliyor. O bizde çalışmadıkça biz bunu yapın. Bu gerçek olan hikayenin kahramanı İsa. Yaşaya 9. bölümde İsa'ya barış prensi unvanı koyuldu. İsa 2000 yıl önce çarmıha girildi ve 3 gün sonra İsa'nın ölümü ve dirilişi sayesinde Tanrı'yla, insanlarla ve kavrayışı aşan esenliğin bilebiliriz. Zorluklarda yaşasak bile Tanrı'nın selametini kutsal ruh aracılığıyla tecrübe. Tanrı'nın esinliği alabilmemiz için bizim çabalarımız değil. Bizim için o çok iyi haber değil mi? İsa bu gerçek hikayenin kahramanı. O bize Tanrı'nın esinliğini getiriyor. İsa fedakarlık yaparak kefareti aracılığıyla bize Tanrı'nın esinliğini veriyor. İsa bize ardımdan gelin diyor. İndişilerinizi kaygalarınızı tasalarınıza bırak. Gözlerinizi bana kaldırın. Mata 11. bölüm 28 ve 30 ayetler arasında İsa şöyle dedi. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin. Benden öğrenin çünkü ben yumuşaklıyım. Alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay. Yüküm hafiftir. Bu ayet bize neledir? İki tane gönüllü var mı? Büyük tesadüf var ama burada bir boyunduruk var. Tamam? Lütfen ikisi birlikte. Tamam. Bunu tut. Tamam. Süper. Evet. Okursunuz. Ama çok çekici. Okuz. Tamam. Yo. O çok iyi görünüyor. Süper. Bir boyunduruğun amacı nedir? Okuzlet. Tarlaya sabanla sürdüğü zaman normalde boyunduruk öküzleri takılır. Tamam, böyle. Çok iyi görünüyor. Tamam. Bir sen aynı yerine gidiyorlar. Tamam, süper. Süper. Devam et. Lütfen geri gelin. Bazen de bu öküzler yan yana ortak olarak çalışır. Ve Yahudiler, ilginç bir şey, çok şanslısınız. Tamam, iki tane çanta var. Yahudiler, Tanrı'nın yasası bir boyunduruk diyordu. Tamam? Ve dindar kişiler, Tanrı'nın yasasına daha fazla kurallar koymuş. Bu yüzden biraz dolaşabilirsiniz. Tamam, lütfen dolaşın. Ama çok kurallar olduğu için aslında bunu yerine getirmek imkansızdı ve belki ne oldu? Aslında öküzle sendelip düşebilir. Tamam. Teşekkürler. Tekrar ayağa kalkın. Ama insanlar insanlar iyi şey yaparak Tanrı'nın benesini kazanmaya çalışıyorlar. Değil mi? Bu yüzden insanlar dua ederek, oruç tutarak, sedaka vererek Tanrı'nın benesini kazanmak istiyor. Bu yüzden aslında onlar için bu çok büyük bir yük var. Aslında bu yüzden sendeleyip düşebilir. Çünkü çok ağırlık var, çok zor bir yolculuk var. Ve İsa aslında farklı bir şey dedi. Bir gönüllü daha var mı? İsa bizi farklı bir boyunduruk veriyor. İsa'yı temsil ediyor. Tamam. Ve bu yüzden bir boyunduruk var. Ama şimdi bu boyunduruk aslında hafif. Bu yüzden aslında İsa bu kişinin yanında ve sürekli gidiyorlar. Ama Halil Tanrı'nın benesini kazanması gerekmiyor. Çünkü İsa onun için Tanrı'nın benesini kazandı. Tamam, süper. Çok teşekkürler. İyi bir şekilde rol yaptınız. Sağ alkışlayın. Süper, teşekkürler. Ve İsa diyor ki, benim ardımdan gel, yanımda yürü. Sen benimle yürürken sana rahatlık verecek. Ve yükün daha hafif olacaktır. Gerçekten biz hala İstanbul'da yaşıyoruz. Bu yüzden stresli bir ortamda yaşıyoruz. Ama Barış Prensi bizimle. Ve aslında o hafif bir boyunduruk verir. Üstelik İsa'la yürürken Tanrı'nın yasasını yerine getirmeye başlıyoruz. Çünkü Tanrı yüreğimizde çalışıyor. Biz İsa'ya gelip yükümüzü Tanrı'ya getirdiğimiz zaman canlarımıza rahata kavuşacak. O Tanrı'nın bize olan vaadi. Kardeşlerim, Tanrı hayatımızla ilgileniyor. Tanrı kaygılarımızı ve endişelerimizi silmek istiyor. O çok, o müjde. Pavlus bir lütuf yolunu bize gösteriyor. Kaygılandığımız zaman Tanrı'nın kavrayışı aşan esinliğini bulabiliriz. Elçi Pavlus dedi ki, kaygılandığımız zaman ne yapmalıyız? Bizden de şimdi bir sınav olacak. 5 nokta öğretim. Kim bunlara hatırlayabilir? İlk önce. Tamam. Rab'de sevilelim. İkinci olarak. Tamam. Yumuşak huylu olalım. Üçüncü olarak. Tanrı'nın gelişi yakın diye hatırlıyoruz. Dördüncü olarak ilk önce kaygılanmayın. Ama nasıl bunu yapıyoruz? Çünkü dua ederek bunu yapıyoruz ve Tanrı'nın esinliği bize geliyor. Tamam? Ve bunu yaparak, bu aslında bir yöntem var gibi. Ama bunu yaparak Tanrı'nın esinliği bize geliyor. Ve yüreğimizi ve düşüncelerimizi kuruyor. Bu süreç Tanrı'nın lütfundan geliyor. Tanrı bizi ağır bir yük vermek istemiyor. Hamdolsun. O bize benden öğrenin, böylece canlarınız rahata kavuşacak diyor. Her şey baştan sona kadar Tanrı'nın lütfudur. Ve bugün bizim için Tanrı'nın lütfu var. Tamam. Dua edelim.